Ayırım 25, sayfa 272. Tatiana, Sinan'ın kollarının arasından sıyrıldı ama yine de onunla fiziki temasını tamamen kaldırmayarak kucağına uzattı. "Şimdi dinle beni," diye mırıldandı. Boş yere iki defa ölümle burun buruna gelen bir insanın hiç olmazsa olayların bir kısmını bilmesi hakkıdır. Sana kısaca durumu özetleyeceğim. Babam Duma Meclisi'nin bir üyesidir ama Moskova'daki her türlü yolsuzluk, suistimal, haksız kazançların, devleti sömürmenin de altında onun parmağı vardır. "İlginç," diye mırıldandı Sinan. "Babası adeta bir mafya lideri, kızıysa istihbarat örgütü şefi. Ne tezat ama, değil mi?" "Evet öyle. Zaten FSB'ye de 7 yıl evvel sırf bu nedenle girdim. Yani babamla mücadele etmek ve onu yakalamak için. Korkarım başarılı olamamışsın." "Doğru ama mücadelenin sonuna geldik. Yakında onu tutuklayacağız." "Umarım dediğin gibi olur. Bundan hiç şüphem yok. Babam dünyanın en kötü insanlarından biridir." Sinan başını sallayarak genç kadını dinlerken bir yandan da pantolonunun üzerinden uzun ve düzgün bacaklarını okşamaya başlamıştı. Sonra ayaklarındaki kısa yün çorapları çıkardı ve Tatiana'nın ayaklarını avucunun içine aldı. "Sana ondan daha evvel de bahsetmiştim. Annemle evlenmemişti." "Hı," dedi Sinan, "bunu biliyorum. Çocukluğum bir yetimhanede geçti. Yıllar sonra bir gün ansızın yetimhaneye gelip beni buldu. Yine ilgisiz ve her türlü şefkatten uzaktı. Sonradan öğrendim ki anneme çok benziyormuş. Bu benzerlik babamı çok şaşırtmıştı. Bir tür merhamet gösterisinde bulundu. Önce yetimhaneye büyük bir bağışta bulundu, sonra da eğitim masraflarımı üstlendi." "İyi ya, tamamen de ilgisiz kalmış sayılmaz." "Düşündüğün gibi değil, sana her şeyi anlatamam. Daha doğrusu bilmen gerektiği kadarını söyleyeceğim ama Vasili Yelisev hayatta en nefret ettiğim kişi oldu." Sinan bir an dalgınlaşan kadının gözlerinin içine baktı. Tatiana'nın siyah gözleri yıllar öncesinin ızdırap ve acılarına gömülmüş gibiydi. Sanki gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya gelmiş olmanın öfkesinin ötesinde daha ağır vicdani bir yükle ezilmiş gibiydi. Aklına gelen ihtimali kıza soramadı. Fakat Tatiana beyninde çöreklenen kuşkuyu buz gibi bir ifadeyle kendisine açıkladı. "Biraz daha büyüdüğümde bir hafta sonu beni evine götürdü ve ırzıma geçti." Sinan birden dona kaldı. Tatiana boğuk bir şekilde gülümsedi. "Aldırma," dedi. "Bunlar yıllar önce oldu. Gerçi izleri hala benliğimden silinmedi ama ruhsal çöküntüden aradan geçen seneler içinde sıyrılmasını bildim. Şu kadar ki ona duyduğum nefret misliyle arttı ve yaşamamın ekseni onu mahvetme noktasında odaklandı." "Çok üzüldüm," diye fısıldadı Sinan. Tatiana'nın yüzü iğrenç bir sürüngen görmüş gibi ekşimişti. "Boş ver," dedi. "Onlar geçmişte kaldı. Ama şimdi fena halde kapana sıkıştı." Sinan susarak genç kadının açıklamalarını bekledi. "Bir para operasyonuna karıştı. Çok büyük miktarlar, kara para. Bir İngiliz bankasıyla anlaştı. Hem de devletin parası. İşin içinde çok üst düzeyde kimseler var." Sinan dayanamayıp yine mırıldandı. "Bana bunları anlatmak zorunda değilsin. Olan olmuş. Ama seni öldürtmek isteyen o." Sinan ister istemez irkilmişti yine. "Biliyorum, bunu da anlattın. Birileri beni kurye olarak kullanmak istemiş." "Doğru." Sonra Sinan, beyninde kendisini kullanmak isteyen kişilerle Tatiana'nın açıklaması arasında bir bağ kurmaya çalıştı. Beynine sorular üşüştü. Bunlar hep Soğuk Savaş'tan kalma casusluk olayları diye düşünmüştü. Ama yasa dışı yollardan bir para aklanması olayına karışılacağı hiç aklına gelmemişti. Gerçekten de gariplik vardı bu olayda. Uluslararası bankacılıkta, teknolojinin bugünkü gelişmişliğinde kuryelik ne demekti? Bir iki bilgisayar tuşuna basmakla iletilecek şifreli mesajlar için kendisini neden kullanmak istesinlerdi? Merakla kızın hüzün dolu yüzüne baktı. "Buna neden gerek gördüler?" diye sordu. "Bilmiyorum. Ama benim kurye olarak kullanılacağımı biliyordum." Tatiana derin bir soluk aldı. "Bu doğru. İş tahmin ettiğinden çok daha büyük, uluslararası bir boyut kazandı. Biz de İngiliz gizli servisiyle temas kurmak zorunda kaldık." "Nasıl yani?" "Senin anlayacağın, MI6'le müşterek çalışıyoruz." Sinan yeniden irkildi. "Müşterek mi? Yoksa Londra'da da başıma aynı işler mi gelecek? Orada da beni öldürmeye çalışan kimseler mi olacak?" Tatiana bakışlarını kaçırdı. Üzgünüm, sana bunun cevabını kesin olarak veremem. Ama orada da peşine takılmaları kuvvetle muhtemeldir. Sinan inanmıyormuş gibi kıza baktı. Şaka mı bu, ciddi olamazsın. Sonra kızın yüzündeki endişeli ifadeyi görünce dona kaldı. Tatiana doğru söylüyor ve kendisini şimdiden uyarıyordu. Lanet olsun diye homurdandı. Üstelik Londra'da Tatiana gibi kendisini her an koruyacak bir kurtarıcısı da olmayacaktı. Ayrıca aklı yatmamıştı genç kadının anlattıklarına. Bir kara para aklanması operasyonu için bu işten tamamen bihaber bir insanın kullanılması mantığına ters düşüyordu. Şu babanın peşinde koştuğu evrakta ne yazılı diye sordu. Genç kadın huzursuzca yerinde kıpırdadı. Ayaklarını Sinan'ın avuçları arasından çekmek ister gibi davrandı. Fakat Sinan bırakmadı. Tatiana derin bir soluk daha aldı. O konuyu hiç kurcalama. Neden? Bilmemen senin için daha yararlı. Fakat şu kadarını söyleyebilirim. Karşımızdaki şebekenin İngiltere bağlantısını sağlayan kişilerin adları, adresleri ve bazı suç delilleri var. Bu belge Londra'ya varırsa MI6 orada gerekli tutuklamaları sağlayabilir. Yani FSB ile MI6 arasındaki bir tür alışveriş imkanı. Sinan yine tatmin olmamıştı. Bunu niye servis elemanlarıyla sağlamıyorsunuz? Zaten öyle yapmaya karar verdik. Londra'ya ajanlarımızdan birini göndereceğiz. Sinan bir an düşündü. Sonra kaşları çatıldı. Dur bir dakika, dedi. Hala anlamadığım bir şey var. Benimle İstanbul'da temas kuran adamların Rus mafyasının elemanları olduğunu söylemiştin. O zaman bu adamlar niye kendi aleyhlerinde bir komplo için beni kullansınlar? Bu biraz garip değil mi? Hala meseleyi anlamadım. Evet, galiba anlamadım. Tatiana içini çekti. FSB'nin içinde de bu işe bulaşanlar var. Rusya kötü günler geçiriyor. Mafya içimize adamlarından birini sokmayı başardı. Planımızı öğrendiler ve evrakı sana teslim ettiğimi sanıyorlar. Zaten seni iki defa öldürmeye teşebbüs etmeleri de ondan. Sinan şimdi anlar gibi olmuştu. Başını salladı ağır ağır. Galiba durumu şimdi kavradım, dedi. Ama bu içindeki endişeden kurtulmayı sağlamamıştı. O halde Londra'ya gitmeme hiç gerek yok. Rahatsızlandım diye bir mazeret uydurur ve ülkeme dönerim. Kimse de beni Londra'daki sempozyuma katılmaya mecbur edemez. Ölüm korkusu içinde yaşamaktan bıktım. Tatiana birden toparlandı. Olmaz. Sakın öyle bir şey yapma. Neden? Lütfen, lütfen Sinan. Tatiana, neden ama? Bana söylemediğin başka şeyler de mi var? Memleketime dönmem benim için bir kurtuluş sayılmaz mı? Genç kadındaki ani şaşkınlık çabuk geçti. Pek sayılmaz, diye fısıldadı. Neler oluyor Allah'ını seversen? Kendi memleketimde kim bana kötülük edebilir? Mafyanın Türkiye'deki adamları. Sinan inanmamış gibi Tatiana'nın gözlerine baktı. Rus mafyasının İstanbul'da bu kadar etkili olabileceğine ihtimal vermem. Yanılıyorsun. Unuttun mu? Seni onlar İstanbul'da bulup kandırdılar. Şimdi hemen geri dönersen, karanlık bir gecede seni en olmayacak bir yerde kıstırıp kurşunlarlar. Buna inanamam. İnanmalısın Sinan. Bu operasyon bitinceye kadar tehlikede sayılırsın. Genç adam soğuk soğuk titredi. Bu söylediklerin doğruysa, Londra'da daha da fena durumda sayılırım. Hayır. Neden? Çünkü ben de Londra'ya geleceğim. Sempozyuma katılmak için mi? Tatiana kısa bir an durakladı, sonra başını iki yana salladı. Hayır, senin yanında olmak istiyorum. Yani sırf beni korumak için, öyle mi? Evet. Çok tuhaf, bütün bunlara ne gerek var? Eğer sözüne ettiğin evrak özel bir ajanınız tarafından götürülüyorsa bana ihtiyacınız kalmıyor ki. Birden kendimi bu operasyonun en önemli kişisi gibi hissetmeye başladım. Bir anlamda öylesin zaten. Bu işten hoşlanmadım Tatiana. Ben İstanbul'a dönmek istiyorum. Doktor Yelisev kanepenin üstünde doğrularak sırtındaki kazağı birden başından çekip çıkardı. Ellerini arkaya götürüp sütyeninin kopçasını çözdü. Sinan büyülenmiş gibi kadının göğüslerine bakıyordu şimdi. Genç kadın erkeğe yeniden sarılarak başını göğüslerine doğru çekti. Sinan'ın dudakları üzerinde dolaşırken beyninden adeta bütün sorunları uçmuş gibiydi. 2. Londra. Araba Old Carnaby sokağının eski ve izbe toprak kesiminde durdu. Titrek sokak lambalarının dolgun sarı ışıkları altında görülen manzara hiç de iç açıcı değildi. Sokağın sol yanından uzanan tek katlı bahçe içindeki evlerin çoğunun duvar olarak kullanılan tahta perdeleri kırılmış ya da sık aralıklarla tahtalar yerlerinden çıkmıştı. Bahçelerin hepsinin bakımsız kaldığı ve uzun zamandır ihmal edildiği açıkça belliydi. Tek katlı evlerin bahçeye bakan yan duvarları ardiye gibi işe yaramayan eski eşyalarla doluydu. Arabadan zayıf, uzun boylu bir adam indi. Gözlerini iki hane ilerideki bahçe kapısı ardına kadar açık, yeşil boyalı eve çevirdi. Evin pencerelerinden birinden dışarıya bir masa lambasının ışığı sızıyordu. Perdeler aralıktı. Evin diğer yanları ise karanlık. Uzun boylu adam artan yağmura rağmen yerinden kımıldamadan evi dikkatle süzmeye devam etti. Hiç acelesi yokmuş gibi davranıyordu. Sokak bomboş ve sessizdi. İzlediği ev sondan ikinciydi. Sokağın ondan sonrası ise araziydi. Arada sırada esen rüzgar boşlukta ıslak çimen kokusu yaratıyordu. Yolun sonu sık ağaçlarla kaplıydı ve esrarengiz adam kalın çınar ağaçlarından birinin kuytu gölgesine çekildi. Beklemesi için burası uygundu. Old Carnaby sokağına bundan önce hiç gelmemişti. Wilson'ın usta bir kasa hırsızı diye övüp durduğu adamın böyle süfli bir yerde yaşadığını görmek uzun boylu esrarengiz ziyaretçiyi biraz şaşırtmıştı. Hatta bir ara aldığı adreste yanılıp yanılmadığını bile düşündü. Ama adresi doğru not ettiğine emindi. Yaklaşık bir çeyrek saat kadar ağacın gölgesinde oyalandı. Yağmurdan ıslanmıştı ama arabanın içinde beklemek işine gelmiyordu. Kasa hırsızı hala evine dönmemişti. Hırsızdan önce Wilson'dan beklediği telefon geldi. Haber kısa ve netti. "İşini bitir, artık bizim için tehlikeli," demişti Wilson. "Ne zaman?" "Hemen şimdi. Sanıyorum evine geliyor. Ama oyalanacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü korkmaya başladı. Kaçıp izini yok etmeye çalışacaktır." "Anladım," dedi uzun boylu adam ve telefonu kapattı. Adamın siyah deri eldivenli eli paltosunun yan cebine gitti. Cebinde kullanmakta çok usta olduğu enli bir ustura kılıfı içinde duruyordu. Parmakları bir an keyifle usturanın kılıfı üzerinde dolaştı. Biraz daha bekleyecekti. Keyiflendi bile. Hiç olmazsa yağmur altında bu kadar beklediğine değecekti. Aksi halde dün geceden beri basit bir kasa hırsızına ayırdığı tüm zamanları boşa gitmiş addedecekti. Gecenin sessizliğine kulak kabarttı. Ne bir vasıta sesi vardı ne de bir ayak sesi. Hassas kulakları bu lanetli sokakta hiçbir gürültü almıyordu. Çok uzaklardaki bir bahçeden köpek havlaması geldi. Bir iki kez. Sonra o da kesildi. Etrafta çıplak ağaç dallarına çarpan yağmur damlacıklarının oluşturduğu şıpırtılardan başka hiçbir ses yoktu şimdi. Uzun boylu adam yavaş yavaş sıkılmaya başladı. Avına görünmemek için ağacın gövdesini siper ederek hareketsiz kalması, adalelerinde uyuşukluğa neden olmuştu. Ayak parmaklarının ucunda esnedi, gevşemeye çalıştı. Gözünü yoldan ayırmadan avuçlarını ağaca dayayarak bedenini 10-15 kez geri çekip itti. Sonunda keskin gözleri sokağın tek gelişte öbür ucunda beliren adamı fark etti. Birden ağacın gövdesine sinerek dikkat kesildi. Adamı tanımıyordu, gelen kişinin beklediği av olduğundan emin olmalıydı. Bunun için de bahçeden girinceye kadar sessiz ve hareketsiz kalmalıydı. Ayrımın sonu. Sayfa 281.